Ayrım 3.
Masaya oturmadan önce despot, verdiğin nimetler diyerek dua etti. İstavroz çıkardı. Kaymakam, şükür Allah'a dedi. Nerede o Irak Lisman'da kazanın paşaları, voyvodalara ve valilere kurduğu eski sofralar? Şimdi duvarlardaki tablolar kara kumaşla örtülmüştü. Gülücükler ve neşe, hayattan duyulan mutluluk, en azından ağanın vakur ve başı dik duran ama tatlı yüzünde yukarıdan aşağı dudaklarının iki ucuna inen iki derin çizgi belirmiş olan karısı için silinip gitmişti. Despot ağır ağır konuştu. Allah'ım sevgili bir kuluydu ve Allah ona zenginlik, bereket vermişti. Niye tutsa elinde bollaşıyordu. Bir veriyor, iki yüz alıyordu. İnsanlara ve Allah'ın kilisesine yardım etmek için yaratılmıştı sanki. Cömert mi cömert? Onu yeryüzünde koruyan Allah, cennetinde de ona ışıl ışıl bir yer vermiş olacaktır. Kaymakam, çoğu geceler dedi. Geç vakit saat 11'de 12'de uyuşukluğum geçsin diye konağımdan çıkar gezerdim. Sokaklar ıssız, mağazalar ve evler kapalı, karanlık. İraklı seferlerin yazıhanesine varınca içeride lambanın ışığını görürdüm. Durur, ağanın defterlerinin yazmasını seyrederdim. Atanas'ın yanında olurdu. O da kendi masasında yazıp dururdu. Yine başka kereler diye devam etti kaymakam. Sabahları dayatan yeri almadan konağımdan çıkardım. Her taraf daha zifiri karanlık. İraklı seferlerin yazıhanesinde lamba yanardı. Ve o eğilmiş yazıyor. Bir gün ona sordum. Çorbacı efendi, diyorum bir şaşkınlığımı gider benim. Efendileri ne zaman uyurlar, ne zaman dinlenirler? Gecenin hangi saatinde olursa olsun buradan geçsem, bakıyorum eğilmiş yazıyorsunuz. Gülümsedi ve ok gibi bakışlarını bana dikti. Kaymakam efendi, dostum dedi. Öyle şeylere vaktim yok. Ancak Allah ellerini çırpıp beni çağırınca, işte o zaman istirahat edeceğim, ebediyen. Şimdi Kozmokos kedin yaz. Kozmokos kedin yaz, Yunanca, Türkçe, dünya ve dünya. Benden iş bekliyor. Çocuklarım var, dostlarım var. Ve bunların da üstüne borcum var. Bu dünyaya borçlu geldim. Onu en iyi şekilde ödemem gerek. Bana bunları söyledi. Ne size soruyorum. Büyük hanımefendi söyler misiniz bize? Ne zaman uyurdu, ne zaman dinlenirdi? Az uyurdu efendim, çok az. 4-5 saat, o kadar bile değil. Onun bin defa her şeyden önce borç dediğini duydum. Ne borcu diyeceksiniz? Vazifesini elinden geldiğince iyi yapmak. Kocabaşı, çalışkanlık da üstüne yoktu dedi. Bir taneydi ve kaç defa kasamız boşken öğretmenlerin maaşını azmaya denedim. Kaymakam tekrar Bodrum'da diye konuştu. Kaç defa kaymakam Hasanoğlu Daşan Ağa ve reis ile birlikte yemek yedik. Çorbacının ne asil insan olduğundan konuştuk hep. İyiliğinden, dostlarına olan sevgisinden ve onları hiç unutmadığından. Ne düşünceli insandı. Asla kendisi eliyle bir şey vermezdi. Adamıyla yollardı. Hanımı da bir kucak çiçek. Böyle bir anın yok olması yazık. Despot, hayatın pek çok acı yanı vardır diye konuştu. İncil'in altı yerinde İsa'nın ağladığı yazılı. Kendisi için değil, Tanrı olduğundan içi mutluluk ahenk doluydu ve dünya bağlarından azadeydi. Ama insanoğlunun çektiği acıları gördü. Hepimiz için, dünyadaki bütün insanlar için ağladı. Kaymakam gayet sakin, ''Madem Tanrı'dı da'' dedi, ''Niçin insanları mutlu etmedi?'' O zaman insanlar da ağlamazdı, o da ağlamazdı. Azade olmaktan bahsettin despot efendi. Nasıl mümkün olur bu? Güçsüzün güçlüye boyun eğmesi tabiat kanunudur. Benim hizmetçilerim benden emir alırlar. Bu demek ki bana bağlıdırlar. Ben de adalar valisi efendim Abidin Paşa'dan aldığım emirleri yerine getiririm. O ise kendi amirine hesap verir. Görüyorsun despot efendi, dünyanın ahengi boyun eğmeye bağlı. Bir de şunu söylemek isterim. Hayati ya da fiziki bir gücün yayılmaya ihtiyacı vardır. Büyük güç olan Türkiye diğer ülkelere ve halklara yayıldı. Bunlar bizim idaremizde iyi bir hayat sürüp zenginleşebiliyorlar. Ama öyleyken başka bir şey daha istiyorlar. Ne bu istedikleri? Sen söyledin despot efendi. Hürriyet yani azade olmak. Ama bu elle tutulur bir şey değil. Böyle bir şey var mı bilmiyorum. Onu şairler ve masalcılar icat etmiş. Nerede sınıf ve disiplin varsa orada hürriyet olmaz. Avrupa üniversitelerinde tahsil görmüş olan sen Nikola Efendi, sen ne dersin? Otoriter karakterli bir insan olan Nikolas bu görüşe katılıyordu. Ortakçıları, çiftçileri, işçileri isterse baş kaldırıp hürriyet istesinlerdi. Fakirler çalışıp ağların boyunu çoğaltmak zorundaydılar. Pek inanmadığı Allah dünyayı böyle yaratmıştı. Büyük Aristo bile böyle diyordu. Despot acele, ama ben onu demek istemedim, kaymakam Fethiye Efendi, diyerek ileri atıldı. Hiçbir şikayetiniz yok ve Allah merhametli ve Ulu Sultanımız Abdülhamit Han'a uzun ömürler versin. Ben başka çeşit bir hürriyeti kastettim, manevi hürriyeti. İsa ile öğrencilerinin hiçbir şeyleri yoktu, ama hürdüler. Kalplerindeki ateş onlara, senin çok yerinde söylemiş olduğun gibi, ağa efendi, şairlerin şarkısını söylediği o hürriyeti veriyordu. Ne olduğunu, var mıdır, yok mudur iyice bilmeden, bütün insanların aradığı da budur. Halbuki anlamıyorlar, arasalar içlerinde bulacaklar. Despot efendi, doğru konuşuyorsun. İsa peygamber şair idi. Kur'an'da da adı geçiyor. Okuyacak olsan görürsün. Ama en başta geçmiyor. En başta Muhammed. İkincisi Musa, beşincisi İsa. Despot, ama nasıl olur, nasıl dedi. Ve ellerini masaya yaydı. İnsanın bakireden doğduğunu Kur'an kabul ediyor. Bu da İsa'yı yükseltiyor. Çünkü bütün ötekiler tıbbi birleşmeden doğdu. Nikolas gülümsedi. İkiyüzlüler diye düşündü. Yalancılar. Bönler ya da kurnazlar. İkisini de iyi tanıyordu. Ellerine iyi bir bahşiş verdin mi seni affetmeye hazırdılar. Ve de insanın olsun, Allah'ın olsun yapmış oldukları kanunları çiğnemeye. Nikolas, Kur'an'da güzel şeyler var diye konuştu ve pek çok bakımdan İncil ile ele gidiyor. İnsana sevgi ve şefkat gösterilmesini istiyorlar. Bir de metafizik gizlilik hastalıkları var. Ama zamanında Muhammed ve ona inananlar zorlukla karşılaşınca bıçaklarını çekiyorlardı. İncil'de de öyle. İsa diyor ki, dünyaya selamet getirmeye mi geldim sanıyorsunuz? Selamet değil, kılıç getirmeye geldim. Ben dünyaya ateş atmaya geldim. Eğer şimdiden tutuşmuşsa daha ne isterim? Çünkü bundan sonra bir evde 5 kişi olacak, 3'ü 2'ye, 2'si 13'e karşı ayrılacaklar. Ve bir başka yerde öğrencilerine şu tavsiye ve emirde bulunuyor. Kesesi olan onu alsın ve torbası olan da alsın. Kılıcı olmayan esvabını satsın ve kılıç satın alsın. Luka'nın İncil'i böyle diyor. Nikolas, annemine kimse girmek istemem diye devam etti. İnsanın dini pasifti. İnsanın enerjisini kesiyor, kişiliğini eziyor. Sık sık kendime sorduğum bir soru var. Muhterem peder, insanın pek çok hastayı iyileştirdiğini kabul ediyorum. 100 kişi, 1000 kişi fark etmez. Ama bu dünyada milyarlarca hasta ve acı çeken insan gelip geçmiştir ve vardır. Yani okyanusun tuzlu suyuna bir damla tatlı su damlatılmış gibi bir şey bu. Madem ki Tanrı şöyle diyebilirdi. Zaten kısacık ömrü olan şu insanoğlu artık hastalık ve acı çekmesin. Neden yapmadı bunu? Yapmadı sevgili Nikolas. Çünkü acı ve hastalık insan ruhunu yumuşatır. İnsanın daha hassas ve iyi olmasını sağlar. Ona hayatın boşluğunu gösterir. İncilliğini ve gururunu yok eder. Ve daha başka şeyler. Despot konuşurken Nikolas ona bakıyordu. Dudaklarına alaycı bir gülümseme oturmuştu. Bu cübbelilerin nasıl bir kumaştan düzenbazlar olduğunu biliyordu. Dedi ki, müsaadenizle size katılmıyorum. Bazı hastalarda bu dediğiniz şeyler olabilir. Ama çoğu haksızlığa uğradıkları için daha da kötüleşiyor. Kıskanç, fesatçı, berbat insanlar olup çıkıyorlar. Ama bu dedikleriniz doğruysa o 100 ya da 1000 kişiyi niçin iyileştirdi? Bıraksaydı da onlar da acı çekip ruhlarını yumuşatsalardı olmaz mıydı? Kurnazlığından ve sinirinden mavi gözlerinden kıvılcımlar çıkıyordu. Memnun olan kaymakam, aferin Nikola Efendi dedi. Çünkü Nikola Efendi tanrısal özelliğini, tanrısal kökünü insanlara göstermek istedi. Tabiat üstü şeyler yapabileceğini. Nikolas hayal kırıklığına uğramış gibi, sadece onun için demek ki dedi. Bunun başka bir yolu yok muydu? Nikolas, demek ki insanı sevdiğinden değil ama sadece tanrılığını göstermek için öyle yaptı diyecekti. Ama annesinin hatırı için söylemedi. Ama durum buysa İsa eşsiz sayılmaz. Tia'nın Apollon'u daha fazlasını yaptı. Annesinin üzgün yüzüne baktı, kendisini tuttu. İsa ve Muhammed'in insanları uyarmak için Allah tarafından gönderilmiş olduklarına şüphe yok. Kaymakam kıs kıs gülüyordu. Bunun kılığa hoşuna gidiyordu. Her şeyi elekten geçiriyor ve hiçbir şeye inanmıyordu. Kendisi de pek çok şeye öyle pek inanmıyordu. Muhammed şarabı neden yasak etmişti? Kaymakam şarabı seviyor ve gizli gizli zevkle kafayı çekiyordu. Sıkma canını diye düşündü. Bırak dünyayı o budala yolunda yuvarlansın. Ben ağa doğdum. Tahsil yaptım, kaymakam oldum. Yarın öbür gün vali olacağım. İnşallah. Ancak herkes gittikten sonra kızgın olmaktan çok üzgün olan Kiramarya Nikolas'a o kadar kültürlü oğlundan hem de bir Türk'ün karşısında böyle şeyler işiteceğini beklemediğini söyledi. Ah ama o zaman sen zavallı çocuğum belki Allah'a da inanmıyorsun. Nikola, Nikola her şeyin fani olduğunu anlamadın mı? Allah'tan kork, Allah cezalandırır sonra. Öyle bir şey söylenmedi anne. Herhalde yanlış anladın. Allah'a tabii ki inanıyorum ve saygım var. Annesinin üzgün yüzüne bakarak söyledi bunları ve onu daha fazla üzmek istemedi. Nikolas Darwinciydi. Her şeyin zaman içinde, binlerce, milyonlarca yıl içinde evrim geçirdiği teorisini benimsiyordu. Tanrı'nın aracılığını kabul etmiyordu. Dünya ebedidir. Ne tanrılar ne de insanlar tarafından yaratılmıştır. Her şey ateşten meydana gelir ve ateşe döner diyen Heraklitos'u hatırladı. Sonunda yemeğini bitirdi ve Atenas ile koca başılık katibinin çalışma oldukları salona geçti. Onlar da yemeklerini orada yemişler ve üç hisseyi kontrol etmişlerdi. Hanımefendinin malları ve Myrton'un adaları için gerekli kağıtları hazırlamışlardı. Aspro Horio'daki gümüş madenini hangi hisseye koydunuz? Kara toprak hissesini Nikola Efendi. Katip Efendi hisseleri intikal ettirmedi. Sadece değerlerinin yüz ölçümlerini kontrol etti. Evleri, manzaları, zeytinyağı imalathanelerini, unluyanlarını, kervansarayı ve hepsini. Her şeyin iyi dağıtılmış olduğuna kanaat getirdi ve kuraya başlanması için sizi bekliyoruz. Güzel, nakit paraya gelince nerede ne varsa İngiltere, Avusturya, Fransa, İsviçre'deki temsilciler de dahil anlamış olduğunuz üzere onlara yazalım ve üç eşit hisseye bölsünler. Nikolas biliyorsunuz diye sözlerine devam etti. Babamızın kasası dolunca Anadolu'daki paraları torbalara koymak ve iyi bir fırsat çıkıncaya kadar orada burada saklamak adeti vardı. Alkiviadis 15 gün önce dedi. Susamı satarken böyle para dolu 3 torba bulduk. Buğdayın, mısırın, üzümün ve öteki şeylerin arasından neler çıkacak bilmiyoruz. O halde bu paralar da adil olarak çocukları arasında paylaştırılsın dedi Nikolas. Oğulları arasında demek istiyorum. Kira Maria, gaz tenekelerini altın doldurur, sonra da toprağa gömerdi, dedi. Bütün bunları kasasındaki defterlere yazmış olmalı. Yerlerini hemen bulmak için krokilerini de çizerdi. Nikolas, bakacağız anne, dedi. Şimdi dinliyoruz. Koca başılık katibi birkaç kağıt yaprağını kaldırdı, okumaya başladı. Anlaşma belgesi. Merhum Irak İsmanlı Kasım bu evinde bugün... Oğulları Nikolas, Alkiviadis ve Ares bir araya gelmiş ve merhumun eşi Maria Mantakas ve kızı Thomas Maria Dekis'in eşi Mirto, muhterem peder Antiomus Beyefendi, kaymakam Fethi Ağa, kocabaşı Andonis Simalis, huzurunda ailenin Kalimnos'ta ve Anadolu'nun aydın vilayeti Menteşe Sancağı, Bodrum, Halikarnas kazasında vesaire bulunan mallarını aralarında pay etmişlerdir. O sebepten... İş bu anlaşma Allah'ın, kanunların ve insanların huzurunda beş müsa olarak tanzim edilmiş, bütün tarafların ve kanunun öngördüğü şahitlerden her birinin duyabileceği şekilde okunmuş ve imzalanmıştır. Okuma bitince Atanas, bu belgenin Halikarnasos'taki makamlara teslim edilmek üzere Türkçe'ye tercüme edilmesi gerekiyor, dedi. Nikolas, malum, dedi, kuru kuru, bilmiyoruz. Birinci hisse. 1. Arkonisos Adası ya da Karaada. 2. Bodrum'daki han ve bunun etrafındaki arsa. 3. Bodrum Hristiyan Mahallesi'nde biri Petros Konstantinos'un fırını, diğeri yanmak isteyen Mendes'in evi yanında 2 katlı 2 ev. 4. Hanın karşısında 3 mağaza. 5. Yalı Çiftlik Çiftliği. 6. Kiolia Köyü karşısında uzanan Medalonosis'in Adası. 7. Eteklerindeki incelik ve zeytinlikleriyle Bozdağ. Nikolas, yeter, dedi. Bütün bunları bize saymaya kalkarsan sabaha deriz. Sadece bir hissede 360 satın alma belgesi var. 20 gün bunların üzerine eğildik. Hepsini iyi kontrol ettik, iyi değerlendirdik, iyi pay ettik. Kardeşlerim olur derlerse hemen kura çekelim. Kabul ettiler. Bütün bunlar Alkibiades'i sıkıyordu. Hissesini almak, insanları kendisi için çalıştırmak ve istediği hayatı yaşamak istiyordu. Hangi hayatı? Güzel ve bolca kadın, geziler, av, balığa çıkma, kaygısızlık ve tabii gitarası ve vazgeçilmez mastikası. Aris çalışkandı, hayat dolu ve inatçıydı ama gençti. Geçen yıl ortaokulu bitirmişti. Bütün bu zenginlikler onu ürkütüyordu. Nasıl koruyacaktı bunları? Makine iyi yağlandı mı kendi başına çalışırdı. Ama sen onu çalıştırmasını bilmezsen bir gün tepi verirdi. Ve ne kadar da ihtirası vardı. Babasının şerefli adını leke getirmemek. Değersiz bir oğlu olmadığını göstermek.
Ayrım sonu.